Evet, Oktay Hocam, inşallah nasıl başlamak istersiniz?
Bu darwinizm konusu biliyorsunuz hocamız çok üstünde duruyor bunun.
Evet.
Ki bunun ortadan kalkması gerekiyor. Kalkması gerektiği için de sürekli üzerinde durmak gerekiyor.
Evet, inşallah.
Çünkü bilimsel delillerin sürekli olarak anlatılması, neden insanlığa bela getirdiğini sürekli vurgulanması. Çünkü hocamız şöyle benzetme yapmıştı. Dedi ki çok kollu ahtapot gibidir bu dedi. Bir kolunu kesersin öbür taraftan yine çıkar. Çıtır çıtır ezildi hakikaten.
Evet.
Bunun alametleri de var. Mesela dün göstermiştik. Amerika'da da böyle bu şekilde, Türkiye'de de bu şekilde. Gerçekten yani Darwinizm ortadan kalktığının emareleri bütün dünyayı kapladı. Ama yine de üzerinde durmak gerekiyor.
Allah sizlerden razı olsun hocam.
İnşallah.
İnşallah.
Mesela dün böyle bu şekilde Amerikan medyasında çıkan bir haberi göstermiş. Bunu hatta şimdi tekrar gösterelim. Evlerde çocuklarını yetiştiren anne ve babaların büyük çoğunluğunun Darwinizme karşı olduğunu bakın gösteren ve Associated Press'te yayınlanmış olan bir haberin buradaki haberi görüyoruz inşallah. Bu tabii yıllarca süren hocamızın faaliyetleriyle gerçekleşti. Bakın diyor ki en büyük, en üst düzey ev okul. Bakın ev okul tekslerinde Darwin kovuluyor, reddediliyor artık. Evrim teorisi. Diyor
Ev
ki
okul
bu
kitaplarında.
evet.
Evet.
Bu Associated Press tarafından bütün dünyaya haber geçilen haberde bir makaleye göre evde eğitim veren ailelerin %83'ü Darwin teorisini reddetmekte. Bakın %83'ü.
Çok büyük
Amerika'da
bir rakam.
%80'inin üstüne çıktı artık
Evet,
maşallah.
maşallah.
Ve çocukların da yaratılış gerçeğine göre eğitim vermek istemekte. Buna göre Amerika'daki 1,5 milyondan fazla çocuğun eğitim almasını sağlayan yayınların çok büyük çoğunluğu inanç esasları doğrultusunda yazılıyor. En çok satılan biyoloji kitaplarının ise evrim teorisini reddeden ve yaratılış gerçeğini anlatan ders kitapları olduğu tespit edilmiş. Şimdi tabii bu nasıl oldu? Bu kendinden olmadı. Gerçekten hocamızın 30 senedir devam eden faaliyetleri Allah razı olsun.
Emeklerinizin karşılığını aldığınızda görüyoruz inşallah
Evet,
hocam.
yani böyle bakın şimdi kitabı da yanımda getirdim aslında onu da gösterelim. İlk böyle başlamıştı. Maşallah bunu gösterebilirler. Hocamızın ilk çıkardığı broşürlerden bir tanesi bu. Bununla başlamıştı. Şu an gelinen nokta 1980'li yıllarda gelinen noktada değil mi? 300 kitap ve elhamdülillah o küçük broşürün yerine bakın bu geldi artık böyle maşallah. Değil mi? 7 kiloluk yaratılış atlası binlerce fosil resmi olan içinde ve muazzam bir zafer nasip etti Allah dünya çapında. Tabii bu samimiyetle ve bitmek tükenmek bilmeyen böyle aralıksız çok sabırlı bir
Azimle.
mücadeleyle
Azimle tabii.
gerçekleşti. Evet.
İnşallah.
Azimle gerçekleşti. Bakın buradan oraya ama muazzam bir zafer dünya çapında nasip etti
Çok büyük
Allah.
bir
İşte
zafer.
görüyoruz etkilerini.
Evet.
Yani bu Amerika'da böyle İngiltere'de mesela bir kamuoyu yoklaması yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl içerisinde ki daha da aşağılara gitmiştir. Amerika'da Allah'a inananların oranı %75'e çıkmış. Bakın tam tersiydi bunun. %90'ların üzerinde Darwinizme inanıyordu İngiltere.
Evet.
Pardon özür dilerim İngiltere. %90'ın üzerinde Darwinizme inanıyordu. %75'i artık İngiltere'nin Allah'a inanıyor. Darwinizme inananların oranı %25'e düştüğü için bu haberi yaptılar. The
Evet.
Guardian gazetesinde ne oluyoruz diye böyle. Ve 8 saat içerisinde başlığını değiştirdiler. %25 artık Darwinizme inananlar kaldı diye bir başlık atmışlardı. Hemen değiştirdiler onu böyle. Daha yumuşak bir şey bir hale getirdiler 8 saat sonra.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Şimdi tarihe baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela Kur'an'da bize önceki kavimlerin yaşadıkları bilgi olarak veriliyor kıssalar şeklinde. Diğer peygamberlerin nasıl mücadele yaptıkları, yani dinsizliğe karşı nasıl mücadele yapıldığı çok detaylı olarak bize tarif edilmiş. Bilgilendirilmiş durumdayız. Bakıyoruz nasıl mücadele veriyorlar. Bir defa öncelikle Allah'ın nasıl yarattığını anlatıyorlar. Her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğini tebliğ ediyorlar. Kanıtlarıyla, delilleriyle. Mesela Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz, yaşadığı dönemde pek çok putlar var, öyle değil mi? Hepsine ayrı ayrı güçler vermiş o zamanın yaşayan halkı. Ne yapıyor? Bütün putları kırıyor. Gidip baltayı da en büyük putun boynuna asıyor. Ve diyor ki, kim yaptı dediklerinde de bunu? Diyor ki, bu yapmıştır diyor. Ve onların dinleriyle bilimsel anlamda dalga geçiyor. Ne yapıyor? Onları aşağılıyor onların dinsizliklerini ve doğrusunu anlatıyor. Her şeyi Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini anlatıyor. Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Firavun'un karşısına çıkıyor. O kavmin en önde gelen dinsizliğin akımının başındaki insanın karşısına geçiyor. Ve ona Allah'ın nasıl yoktan yarattığını, cansız maddeyi Allah'ın nasıl canlı maddeye çevirdiğini gösteriyor. Asasını yere atarak. Asa da bir anda mucizevi bir şekilde yılana çevrilmesiyle Firavun da bunu görmüş oluyor ve çevresindekiler de. Ama nasıl bir ortamda? Bütün halkın toplandığı işte kuşluk vaktinde mesela. Öyle
Evet.
herkes şahit olmuş oluyor. herkese yapılan bir tebliğ var. Yani bu devirde ne yapılması lazım? Bu şu anda bir dinsizlik akımı yok mu? Vardı. Ne yapılması gerekiyordu? Nasıl ezilmesi gerekiyordu? Nasıl doğrusunu anlatılması gerekiyordu? Yine aynı şekilde yaratılışın anlatılması gerekiyordu. Sayın Adnan Oktar da Allah'a vesile etti maşallah. Bu şekilde aynı şekilde bir mücadele ortaya koymuş oldu. Değil mi?
Ve hocam lafınızı kesiyorum. Eskiden de azınlıkken bu başarılara ulaşılmış.
Evet.
Şimdi de öyleydi. Hocamızın dediği gibi işte %90'lara ulaşan bir Darwinist inanç vardı.
Evet.
Ama şimdi ne oldu? %75 Allah inancı oldu. Azınlıkken bunu başarmış olduk inşallah hocamız sayesinde.
İnşallah.
Evet, 1971 yılında zirve yapmıştı hakikaten dünya çapında Darwinizm. Bakın şimdi Türkiye'de, Türk halkı da artık, Türkiye'de biliyorsunuz %99 artık evrime inanmayanlar, Allah'ın yarattığına inananların oranı. Ki 70'li yıllarda çok yüksek oranda Darwinizme inanılıyordu Türkiye'de de. Bakın Türk halkı artık inanmıyor. Bunun
gerçek olmadığı ortada. Aklı ve mantığı olan ve bunu yürütebilen her insanın bizi yaratan Allah-u Teala'nın varlığına inanmama gibi ihtimal yok zaten.
Darwin teorisini çürüttüğü için özellikle ben görmeye gelmiştim. İkinci kez geliyorum.
Veteriner ekibi. Zaten fosillerle bunlarda evrim teorisi tamamen tarihe gömülmüş oluyor.
Bu fosiller gerçeği yansıtıyor. Çünkü canlı örnekler, gerçek örnekler.
Üniversite öğrencisiyim. Sergi gerçekten çok güzel. Evrim aldatmacasını gözler önüne seriyor. Sergi çok gerçekçi buldum ve inanıyorum artık evrim teorisi diye bir şeyin olmadığına.
Ben arkeolojim aynı zamanda. Burada da gördüğümüz kadarıyla evrim teorisinin bu anlamda bir safsata oldu.
Bakın arkeolog arkadaş görüyorsunuz.
Evrim teorisi zaten artık 21. yüzyılın bir teorisi değil. Köyüne bir teori.
Yıllar önce çürütülmüş bir teori hala bazı çıkar çevreleri tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.
Yıllardır öğrencilere evrim teorisi diye bir iddianın olduğu, ara geçiş formlarının milyonlarca olduğu söyleniyor. Ama delil olarak bir tane bile gösterilmedi bize. Yani zaten ara geçiş formu yok. Olanlar da sahte ve bulunan bütün fosiller değişmemiş. Yani bu yani çok mükemmel.
İşte halkımız inanmıyor artık. Yani Türk halkı lider zaten dünyada şu anda.
Evet.
Bütün dünya çapında çok büyük bir zafer elde edildi.
Maşallah.
Fakat bırakmak olmaz. Buna böyle tekrar tekrar değil mi Cihat Hocam?
İnşallah.
Vurmak gerekiyor ki bu iyice böyle dünyadan tamamen kalksın. İnşallah. Bir 5-10 sene içerisinde insanlar gülecekler yani nasıl böyle bir safsataya, böyle bir saçmalığa inanıldı diye inşallah.
Yani fitneyi tamamen silmek lazım yeryüzünden.
Evet.
Yani hiçbir şekilde baş kaldırmayacak şekilde, hiçbir şekilde dirisi kalmayacak şekilde iyice ezip, iyice silmek gerekiyor. Çünkü neden? Allah'ın dinine karşı savaş açmış bir felsefe bu. Yani şu anda günümüzde İşte böyle entelektüel, ilmi ve akılcı çalışmalarla bunu ancak def edebiliyor insanlar. Ve Sayın Adnan Oktar da gerçekten neyi izlemiş oldu? Peygamberlerin yapmış olduğu o tarihte Allah'ın bize kıssalarla haber verdiği metodu aynen uygulamış oldu. Allah'ın varlığının delillerini ortaya koyarak, Allah'ın tesadüfün hiçbir şey yaratamayacağı ancak Allah'ın üstün güç ve ilimle yaratmış olduğu gerçeğini ortaya koymuş oldu.
Maşallah.
İnşallah.
Bakın şimdi mesela evet.
Öyle insanlar da çıkabiliyor ki diyorlar ki neden Darwinizm? İşte bundan dolayı Darwinizm. Neden Darwinizmini çürütüyorsunuz? Neden Darwinizmle uğraşıyorsunuz? Bakın Sayın Adnan Oktar o kitabı, o ilk broşürü, az önce Oktar hocamın gösterdiği broşürü 1979 yılında bastırdı değil mi? 79 yılında olması lazım.
Birkaç sene sonra olmuş olabilir evet.
Evet 1980'lerin başında
evet.
İlk olarak bastırdı. O günden bugüne bakın kitaplar gittikçe sayı olarak arttı. Daha çok dile çevrildi. Mücadelede hiçbir şekilde bir azalma yok, artış var.
Evet,
vazgeçme yok hiçbir şekilde. Neden? Tamamen yeryüzünde silinmesi amacıyla.
İnşallah
dinsizlik akımının.
Yani Darwinizmin bütün kötülüklerin kökeni olduğu çok açık. Yani bu bilimsel olarak da hocamızın kitaplarında anlatılıyor. Neden komünizme gittiği, neden faşizme gittiği, neden kapitalizme gittiği. Çünkü baktığınız zaman Darwinizm çatışma mantığını getiriyor. Bütün bu sapkın felsefelerin temelinde çatışma mantığı var. Değil mi? Komünizmde sınıflar arası çatışma diyor. Faşizmde ırklar arası çatışma diyor. Kapitalizmde bireyler arasında. Emperyalizmde devletler arası. Bakın hep çatışma mantığı.
Hocam biz buna sosyal Darwinizm mi diyoruz?
Evet. Darwinizmin toplumlara uyarlanmış hali. Darwinizm de materyalist felsefenin yani bu eski Yunan'a kadar giden sapkın maddeyi mutlak kabul eden bir yaratıcının varlığını inkar eden materyalist felsefenin doğaya uyarlanmış halidir. Sosyal Darwinizm'de Darwinizmin toplumlara uyarlanmış halidir. İşte mutlaka komünizme gider, mutlaka faşizme gider, mutlaka zulüme kan dökmeye gider. Zaten baktığınız zaman bakın Karl Marx'ı masonlar ortaya çıkartıyor. Mason üst düzey bir mason biliyorsunuz. Onlar destekliyor, onlar ortaya çıkartıyorlar. Charles Darwin yine aynı şekilde 27. derecede mason. Dedesiyle aynı locaya bağlı. Dedesi bir mason. İlk defa evrim teorisi Erasmus Darwin biliyorsunuz. Evet. Yani ilk defa demeyeyim de. Çünkü evrim teorisi daha doğrusu teori de değil. Bu Darwinizm saçmalığı Sümerlere kadar gidiyor. Eski Mısır'a kadar gidiyor. Bir pagan dini bu. Eski Yunan'a gidiyor. O dönemden beri var. Firavun da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Nil'in çamurlarından oldu diyor canlılar diyor. Tesadüfen diyor. Evet. Aynı şeyleri söylüyor. Onu alıp dedesinin fikirleriyle birleştirip onu kitap haline getirttirdi masonlar onu özellikle.
Ve buna da bir isim taktılar Darwinizm olarak.
Evet yani buna da işte evrim şeyi diye böyle doğal seleksiyon yoluyla diye. Ve muazzam bir destekle çok süratle yayıldı. Bütün dünyayı kapladı Darwinizm hakikaten. Bakın bakıyorsunuz bakın Karl Marx, Charles Darwin, dedesi Erasmus Darwin, Stalin, Mao, Lenin hepsi mason. Hepsi Darwinist, hepsi kana susamış değil mi böyle kanlı diktatörler ve kanlı liderler. Ya bunların hepsinin ortak noktası bu işte. Eğer Darwinizm'i siz çekip alırsanız bütün bu felsefeler çöküyor. O zaman PKK da kalmaz. Nitekim o şekilde yani şu anda çökme noktasına da geliyor inşallah fikren. İddia edilen Ergenekon örgütü de kalkar ortadan. Komünizm de kalkar, faşizm de, kapitalizm de kalkar. Vahşi kapitalizm de.
Evet. Şimdi insan psikolojisinde şöyle bir şey var. Dünya çapında bir psikoloji bu. Hangi milletten olursa olsun insanlar. Bir defa yaratıcının varlığını anlamamak mümkün değil. Evet. Yani onu yaratanın Allah olduğunu herkes farkında. Çünkü bir şeyi var olarak görmek, işte yolda giderken o çiçeklerin rengarenk, farklı renklerde olduklarını görmek, bir yaratıcı tarafından yaratılan, Allah'ın sonsuz gücüyle onları yarattığını, estetik bir şekilde yarattığını bir kanıtı tek başına. Hayvanlara baktığında yine öyle, kendine, vücuduna baktığında yine öyle. Herkes bunu fark ediyor. İnsanlar neden dolayı inkar ediyorlar diye baktığınızda şunu görüyorsunuz, o da büyüklenme.
Evet.
Şimdi insan büyüklendiği için başını secdeye koymuyor. Kendisinden daha büyük birine kabul edemediği için. Yani enaniyetinden dolayı bunu reddediyor. Mesela bilim adamlarına bakıyorsunuz, evrimci olanlar. Delilleri onlar da görüyorlar.
Evet.
Bakıyorsunuz profesör olmuş, doçent olmuş ya da işte doktor olmuş neyse. Bakıyorsunuz delilleri onlar görmüyor mu? Çok daha detaylı bir şekilde görüyorlar. Ancak vicdanları kabul ettiği halde sırf büyüklenmeleri dolayısıyla diye Allah ayet-i kerimede Nemil suresinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Delilleri görmelerinin ardından inkar ettiler diyor.
Evet.
Sırf büyük vicdanları kabul ettiği halde bakın ayeti tam olarak şöyle okuyayım size. Vicdan şeytandan Allah'a sınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Şimdi neleri inkar ediyorlar? Delilleri inkar ediyorlar. Delilleri ortaya koymuyor muyuz? Koyuyoruz. Allah'ın bir anda yarattığı gerçeğini ortaya koymuyor muyuz? 350 milyona yakın geldiniz. Fosil var.
Maşallah. Maşallah.
Hoş geldiniz hocam.
Evet, iyi geceler sayın seyirciler. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz Cihat hocamla birlikte. Cihat hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sen de hoş geldin Oktar.
Hoş bulduk. Nelerden bahsedelim?
Bu değişik bir hayvan var demiştin. Anne diye bağıran bir köpek yavrusu öyle mi?
Evet, köpek yavrusu. Anne diyor, bakın ses çıkarıyor. Anne diye ağlıyor hatta. Çok ilginç bir şekilde. Evet. Anne diyor. Özgür. Çok sevimli. Gariban.
Beyaz mı beyaz?
Evet. Allah çok sevgi uyandırdı hakikaten maşallah. Çok sevimliler. Böyle.
Şimdi evet. Buradan maymunlar aklıma geldi. Böyle Darwinist yayınlarda işte belgesellerde maymunu gösteriyorlar. İşte bakın diyorlar maymunu şöyle eğittik. İşte akılcı davranışlar sergilediğini böyle gösteriyorlar. Diyorlar ki işte bakın işte insana ne kadar yakın, işte anatomisi de benziyor vesaire. İşte onlara kalsa hani çok iyi beslense, ormanda yaşamamış olsa, çok iyi beslense, işte tıraş olsa tam bir insan olacak gibi bir şey böyle sergilemeye çalışıyorlar. Böyle bir imaj vermeye çalışıyorlar. Yani insana çok yakın, bakın işte davranışları da çok benziyor, işte bir iki akılcı hareket gösterdi.
böyle bir demagoji yapmaya çalışıyorlar. Oysa belli bir şey yani genetiğiyle, ondan sonra onun mesela konuşamama özelliğiyle, akıl yürütememe özelliğiyle, bilinçli şuurlu bir hareket sergileyememe özelliğiyle, yani maymun isterse milyonca yıl geçsin hiçbir şekilde insana dönüşmez. Akıl sahibi bir varlık haline gelmez. Ruh yoktur onda bir defa. Bilinç, şuur yok hiçbir şekilde. Ki yani sırf anatomisi biraz benziyor diye maymun ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta bakıyoruz böyle akılcı davranışlar sergileyen başka bir sürü canlı var. Mesela kim var? Size söyleyeyim en çok üzerinde durduğumuz canlılardan. Mesela arılar var. Arılara bakıyorsunuz anatomisi tamam benzemiyor ama acayip böyle matematiksel hesaplar yapıyorlar. Değil mi? Mesela işte nerede olduğunu, işte polenlerin nerede olduğunu, işte en zengin çiçek kaynaklarının nerede olduğunu yuvaya döndüklerinde çok güzel bir şekilde anlatabiliyor. Matematiksel hesaplar yapıyor. Onu da anlatıyor. Sosyal bir yaşantıları var. Yani şeyin yanında sergilediği o bir iki böyle öğrendiği hareketi tekrarla tekrar yapan maymunun yaptığı hareketlerin yanında kat be kat üstün bir zeka örneği sergilemiş oluyor arı. Diğer tarafta termite bakıyoruz aynı şekilde. Termitler kendilerinden kat kat büyük böyle gökdelenler inşa ediyorlar. Bir dizayn harikası, tasarım harikası. Diğer tarafta bakıyoruz mesela karga işte alıyor işte parçalamak istediği şey cevizi diyelim. Gidiyor yukarıdan aşağı atıyor parçalansın diye. Hatta şey olmasın diye arabaların geçtiği bir yere bir keresinde seyretmiştik hatırlarsanız. Arabaların geçtiği yere gelmesin diye yaya geçidine atıyor özellikle ki sonra gidip kırmızı ışık yandığında araçlara gidip oradan rahatlıkla alabilsin diye. Akılcı hareketler bunlar. Ve maymunun yanında bunları sergilediği akılcı davranışlar çok daha üstün hareketler. Termitler yine aynı şekilde. Termitleri söyledik. Kunduzlar aynı şekilde. Kunduz işte bakıyorsunuz suyun altında bir yuva yapıyor. Tamamen izole. Onun da yine hocamızın eserlerinden yararlanarak yapılmış bir şey vardı, belgesel vardı. Orada da izleyebilir sayın seyircilerimiz. Yani maymunlardan çok daha zekice ve çok daha beceri gerektiren davranışlar sergiliyorlar. Pek çok canlıda bu davranışları görüyoruz. Ama bunlar yani yetenek ve beceriye dayanan benzerlik iddiası tümüyle yanıltmaca olduğu anlaşılmış oluyor. Çünkü hiçbir şekilde bunu insanlara bağlayamayız. Bunlar iyi eğitilseler, iyi beslenseler, İşte insana bakın işte dönüştüler, insana ne kadar yakınlar. Böyle bir şey imaj vermeye çalışmaları demagojiden ibaret. Hiçbir şekilde bilimsel bir yanı yok. Tamam güzel şeyler. Mesela köpeği de izledik az önce. İnsana benzer ses çıkarıyor. Anne diyor ama yani hiçbir şekilde bu hani konuşuyor anlamına gelmiyor tabii ki.
Hayır zaten yani maymundan daha eğer zekaysa daha zeki canlılar var. Değil mi?
Evet.
Bir insanla hiçbir alakası olmadığı belli. Bakın şimdi elimde bir film var. Bu papağanlar da
papağanlar çok daha konuşuyorlar hatta maymunlar.
Şahane bir gösteriyorlar. Bakın şimdi neye yaptırmışlar papağana bakın. Burada çok ilginç. Şimdi bunu bakın telin içinden geçiyor ve yiyecek var. Nispeten basit bir şey. Hangisinde varsa papağan onu gelip bakalım bulacak böyle. Bir test ediyorlar. Bakın geliyor işte. Konuyorlar.
İki papağana.
Evet. Şimdi bakın tabii çok kısa bir zamanda ne alıyor? Fazla bir zamanda almıyor böyle. Gayet zekice bulup yiyeceği alıyor.
Problemi çözüyorlar.
Evet bence. Şimdi bakın ama şimdi daha zoru var. Yani daha zeka alameti göstereceği bir deney yapmışlar bakın. Şimdi buradan bir yiyecek var onu aşağı düşürüyor. Metodunu buluyor ama. İkincisinde düzenek daha farklı.
Daha
onu da keşfediyor.
Karmaşık. Bak,
çok hızlı bir şekilde. Üçüncüsünde daha farklı bir düzenek var. Bakın geliyor, çeviriyor, aşağı düşürüyor. Şimdi gene başka bir düzenek, farklı bir düzenekle bir alt kata düşürdü, oradan da alta düşürdü. Bunu da keşfetti, bakın çok hızlı bir şekilde geliyor, arabadan alıp gidiyor. Eğer yani zekaysa o zaman maymundan daha zeki olmuş oluyor. Zaten bakın insan maymun genom projesi tamamlandı. Hem insanın hem maymunun. En son fark %96 bir fark bulundu biliyorsunuz DNA'da. 3 milyar harf var. %96'lık bir fark olmuş oluyor. %96'lık fark çok büyük bir fark. Yani yaklaşık 120 milyon harfe denk bir fark olmuş oluyor. Ve bu 120 milyon harf DNA boyunca yayılmış olarak var. Yani hiçbir şekilde, zaten öyle de, hiçbir şekilde tesadüfi değişikliklerle böyle bir farkın kapanması mümkün değil. Zaten insan medeniyetler kuran, konuşan, düşünen, analiz yapan, değil mi? Çıkarımlarda bulunan bir sivil şeyler, medeniyetler kurup şehirler yapan, bir araştırmalar yapan, elektron mikroskopu keşfedip araştırmalar yapan bir canlı varlık. Hı hı. Maymun normal vahşi bir hayvan. Ağaçtan ağaca sıçrıyor, değil mi? Her doğan maymun aynı şekilde yaşıyor. Ormanlarda ağaçtan ağaca sıçrıyorlar, işte avlanıyorlar, yaşıyorlar, ürüyorlar, ölüyorlar. Ağaçtan ağaca sıçrıyor, yaşıyor, ürüyorlar, ölüyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Ve ayrıca dediğim gibi yani eğer maymunlar, şempanzeler zeki diyorlardı ama böyle canlılar daha zeki. Değil mi? Alet kullanıyorlar. Mesela bir kargayla deney yapmışlar, değil mi? Karga bir şeyi çıkartabilmek için özel alet yapıyor. Ucunu eğiyor böyle bir şeyin.
Çengel haline getiriyor.
Çengel haline getiriyor. Onunla çıkartıp alıyor. Evet. Dolayısıyla öyleyse daha zeki olmuş oluyor o zaman.
İnsanın yaptığı oltadan hiç farkı yok. Çok daha aynı şeyi çözmüş problemi.
Arının yaptıkları daha da müthiş. Yani Arı'nın geçen günden filmini seyrettik. Hatta yeniden de seyredebiliriz. Muazzam bir teknoloji kullanıyor, değil mi? Dans ederken uzaklığını gösteriyor. Evet. Yönünü güneşe göre ayarlıyor. Hatta platformu çeviriyorlar. Bu sefer yer çekimine göre ayarlıyor. Platformu döndürüyorlar. Her an yeni ayar veriyor. Eline koymuş gibi buluyor öbürleri ve kaç 10 kilometreye kadar kesinlikle bir uzaklıkta normal dansını yapıp yerini bildirebiliyor. Geri dönende bunu anlatabiliyor ve diğerleri de anlıyor. Muazzam bir akıl var tabii burada.
Öyle yani orada insanı insan yapan farkı anlamak lazım. İnsan düşünen, akleden, şuurlu bir varlık ve benim diyen bir varlık. Burada ruhtan bahsediyoruz.
Evet.
Yani istediği kadar hayvanlar zeka örnekleri sergilesinler, hiçbir şekilde insana dönüşmezler, ruh kazanmazlar.
Evet.
Bu insana has bir özellik.
Evet tabii canım. Yani bu zaten hiçbir tarafından tutarı yok da biz gene de onların iddia ettikleri her detaya o detayın üzerinde de cevap vermemiz gerekiyor tabii ki. Yani mesela hocamızın değil mi, net cevap sitesi var, netcevap.org. Ona mutlaka girsinler. Orada günlük makalelere cevaplar var, bilimsel cevaplar veriliyor. Aslında tabii bilimsel verilen cevaplar şöyle olmuş oluyor. Yani normal o kadar deli saçması iddialar ki. Ama biz gene de çok sakin bir şekilde anlatıyoruz. Yavrum öyle değil. Bak sen işte helikopter değilsin. O kafandaki şapka, ayağındakiler, değil mi? Ayakkabı. Atlama sakın. Bak helikopter değilsin. Uçma. Uçmayı bilmiyorsun falan böyle. Anlatmamız gerekiyor. Yani yapılan iş bu aslında.
Evet.
Yok onun dişi yoktu. Yok onun pençesi vardı. Kuyruğu öyle değildi, böyleydi. Yani bir cevap vermemiz gerekiyor ki bu kafalardan bu büyü kalksın inşallah.
Zaten 5-10 sene sonra insanlar çok daha net bir şekilde tabloyu görebilecekler geriye dönüp baktıklarında. Yani bugünkü çocuklar, ilkokul çocukları ileride diyecekler siz nasıl olmuş da böylesine bir büyüye yüzyıllar boyunca inanmışsınız diye ebeveynlerine şaşıracaklar, kızacaklar belki de.
Evet. Mesela hayvanlar arasında çok büyük bir dayanışma var diye şey etmiştik. Bu yavrulara bakımla ilgili bir filmimiz var, onu da gösterelim. Bakın burada böyle. Nasıl bir merhamet, sevgi, şefkat var. Hiç öyle Darwin'in falan iddia ettiği gibi değil. Öyle sınırsız bir rekabet, değil mi? Birbirini ezme, güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Öyle bir şey yok. Hayvanlar arasında da sevgi ve şefkat var. Bakın görüyoruz.
Bir hepsinde var. Olmayan yok.
Yani hatta canını tehlikeye atıyorlar. Birçok şeyde böyle. Evet. Herkes de bilir bunu. Mesela kedi yavrularını korumak için, değil mi? Köpekle hayatı pahasına dövüşebiliyor. Ya da kuşlar aynı şekilde böyle diğer canlılara karşı.
Evet.
Hayatı pahasına onları koruyorlar. Çok güzel bir özellik bu maşallah.
Yani balık bile gelip yumurtasına sahip çıkıyor. Yumurtalarına bakıyor. Evet. Yumurtasına bakım yapıyor. Fok balığı aynı şekilde.
Çok çok sevimliler maşallah. Yavrularını alıp gezdiriyorlar. Onu öğretiyorlar bazı şeyleri. Bakın. Son derece sevgi ve şefkatle.
Zaten Darwinistler, materyalistler hiçbir şekilde hayvanlardaki bu şefkat duygusunu açıklayamıyorlar. Materyalist görüş çerçevesinde açıklanacak bir şey değil.
Evet.
Tabii ancak yani, bu Allah'ın onlara emrettiği, Allah'ın onların içlerine koyduğu bir duygu bu.
Darwin söylüyor zaten içgüdünün açıklanabilecek bir tarafı olmadığını.
Hiçbir faydası
yani
yok onlara.
İçgüdü neyin güdüsüymüş? Yani neyin içine açıp bakıp da gidiyor? Allah'ın ilhamıyla oldu. Çok belli yani inşallah.
Mesela anne bebeğini emzirirken şimdi burada kendisinden bir şey kazancı yok ki burada. Kaybı var. O çocuğu ona o fayda mı sağlayacak? Hayır. Yetişkin olunca zaten evi bırakıp gidiyor. Değil mi?
Evet.
Uzaklaşıyor. Hatta babasına karşı düşman bile oluyor aslanlar. Yani orada liderlik kavgasına girişiyorlar veya işte aynı şekilde sürüde liderlik kavgasına girişiyor. Hiçbir faydası yok. Ama Allah emrediyor. Şefkat ve merhamet duygusuyla bebeklerini yetiştiriyor bütün canlılar.
Maşallah çok da sevimliler böyle. Hakikaten. Ya Allah'ın da tabii muniz sanatı maşallah.
Maşallah.
Nice bakın Allah söylüyor ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O iştendir, bilendir maşallah. Değil
maşallah,
mi?
Evet.
Evet. Hatta bu, devam edelim. Bu ikinci bölüm olması gerekiyor ama aynı. Evet.
Bu evet. Kangurular mı?
Evet. Bu da muazzam bir yaratılış mucizesi değil mi? İki ayağı üzerinde böyle seke seke bu şekilde gitmesi. Onun özel kas yapısı, iskeleti, her şeyi onun uygun yaratılmış olması gerekiyor.
Evet. Kendine has bir tasarımı var, yaratılışı evet. Var.
Çok seviyorum maşallah.
Kuyruğunu denge unsuru olarak kullanıyor koşarken.
Evet, bakın kesesinde taşıyor. Bu da çok değişik yani bir canlı tür maşallah. Keseliler böyle.
Evet.
İçeride de çok hayatından memnun. Orada taşıyor onu. Değil mi? Onun için bayağı zorlu bir şey yani. Bayağı tabii. Büyük olmuş oluyor. Ama özenle bakıyor onu yetişene kadar böyle.
Ya üçüncü sayfa haberlerinde görüyoruz. Kadın bebeğini doğurmuş. Bilinçsiz, şuursuz bir kadın artık yani öyle diyelim. Çocuğunu mesela ölüme terk eden insanlar var. Hiçbir hayvanda öyle bir şey görüyor musunuz? Yok. Şefkat, merhamet var.
Evet. İşte yani bu da zar zor ayağa kalkıyor. Daha yine ayağa kalkıyor.
Maşallah.
Maşallah bakın. Oradan da emziriyor onu aynı şekilde. Küçük kafasıyla oradan dışarıya bakıyor.
Ki o kesenin içinde ayrı bir yaratılış gerçeği var.
Evet.
Her ayına göre, büyüme evresine göre ayrı memeleri var emzirdiği annenin. O da ayrı bir yaratılış gerçeği.
Evet, her duruma maşallah. Göre ayrı farklı süt çıkartıyor evet. Değil mi? Maşallah.
Anne mesela hiçbir şekilde kendi kesesinin içinde ne olduğundan habersiz bir şekilde yalnızca bebeğini
evet.
İçgüdüsel olarak Allah'ın emriyle kesesini alıp barındırma.
Mesela bu sistemde en ufak bir eksiklik olsa canlı hayatını devam ettiremiyor.
Evet.
Bakın yine aynı şekilde. Israrla, itinayla bakın büyütüyor onu.
Evet.
Koruyor maşallah. Değil mi? Evet. Üzerinde taşıyor vücudunda. Tabii özel hmm. olarak yaratılmış bu iş için.
En ufak bir karşı hareketi kendine yapılmış kabul ediyor. Evet. Saldırıyor. Hayatını koyuyor ortaya.
Evet.
Anneler.
Gerekirse hayatı pahasına değil mi?
Evet.
Koruyor canlıları. Maşallah. Çok sevimliler.
Temizliyor aynı zamanda. Evet.
O da annesini seviyor. Onun yanından ayrılmıyor değil mi?
Evet.
Annesini bırakmıyor bir türlü. Bakın gezmeyi öğretiyor. Sıçraya o da yavaş yavaş hayatını idame ettirecek evet. Duruma gelince de değil mi serbest kalıyor ondan sonra evet, maşallah.
Maşallah.
Tabii bu yani doğada onun iddia ettiği gibi böyle sınırsız rekabet yok. Mesela bilinen başka örnekleri de var. Bitkiler üredikleri zaman bir alanı doldurdukları zaman üremeleri hemen durdurmaya başlıyorlar. Fazla yani yiyecek çünkü azalıyor bir müddet sonra. Eğer böyle bir sistem olmasaydı orası alabildiğine bitkiyle, ağaçla veya neyse işte bitkiyle dolacaktı. Beslenemeyecekti diğerleri. Hemen üremeyi durdurmaya başlıyorlar.
Yani topraktaki kaynaklar sınırlı olduğu için.
Evet tabii mesela belli bir alanda belli bir sayı ulaştıktan sonra üremelerini durduruyorlar. Yavaşlatıp durduruyorlar.
Yavaşlatıyorlar.
Bakteriler evet. De yapıyor aynı şeyi. Bakteriler evet. De bir ortamda üreme belli bir sayıya geldikten sonra üremeyi durduruyorlar. Böyle evet. Bir kontrol mekanizması var. Yani bu Allah'ın yaratmasıyla olduğu çok
doğru,
açık.
Doğru tabii.
Öyle sınırsız bir rekabet değil mi? Güçlünün hep zayıfı ezmesi falan öyle bir konu yok.
Yok tabii. O bitki evet. Nereden bilsin işte bu kaynaklar yeterince değil başkalarına da yer kalsın diyerek yavaşlatsın üremesini. Alabildiğinde çoğalır. Mikroplar yine aynı şekilde. Yani belli bir yere gelip ondan sonra durmaları.
Evet yani iddia edildiği gibi o şekilde bir durum söz konusu değil.
Yani kontrolsüz hiçbir evet. Ortam yok. Tesadüfe yer yok doğada. Değil mi kainatta? Neresi evet. Olursa olsun.
Dolayısıyla bu iddiayı kalkıp mesela toplumlara uyarlamaya kalkmış olmaları, sosyal darwinizm, o da tamamen saçma bir iddia olmuş oluyor. Zaten hele insanlarda, toplumlarda mutlaka Allah değil mi merhameti, sevgiyi, şefkati emrediyor. Evet. Düşkün olana yardımcı olmayı,
hatta müşriki yani putperesti bile Müslüman canı pahasına korumakla evet. görevli. Yardım evet. istediği takdirde değil mi?
Evet.
İnsanlar arasında merhamet, sevgi, şefkat, dostluk, barış, kardeşlik hakimdir olması gerekir. Adalet duygusu vardır.
Evet.
Yoksa tabii ki yani ne alakası var Darwinizm saçma sapan mantıklarıyla?
Orada tabii, şey var. Evet. Hatırlarsan sen de biliyorsundur. Thomas Malthus var. Ki Darwin'in de kendisine temel fikirlerine temel aldığı bir insan. Şey öne sürüyor. Yiyecek kaynakları aritmetik olarak artarken nüfus geometrik olarak artmaktadır. Ve bir süre sonra dünyadaki yiyecek kaynakları işte insanları beslemeye yetmeyecektir. O yüzden insanların sayısının çok fazla artmaması için bir şeyler yapılması lazım. Ne yapılması lazım? İşte savaş buna bir çözüm olarak bulunabiliyor. İnsanların imhası ortadan kaldırılması daha sonra anarşi bir şekilde çözüm olarak kullanılıyor da yani temel olarak Thomas Malthus'un bu hesaplamaları öne sürülüyor. Ancak daha sonra dediğin gibi anlaşılıyor ki hiçbir şekilde yiyecek kaynakları aritmetrik olarak artsa da geometrik olarak artmıyor nüfus. Nüfus bir yere geldikten sonra bu hayvanlarda da aynı şekilde geçerli, bitkilerde de yine aynı şekilde geçerli senin az önce bahsettiğin gibi. Bir defa kendi çoğalma sayıları sabitleniyor yiyecek kaynaklarına evet. göre. Yani bir şekilde bir kanun var. Bu hiçbir şekilde Thomas Malthus'un bu önermesine hiçbir şekilde uymuyor önerisine, öne sürdüğü teorisine. Ve tamamen bir kontrol ortamı var. Yani yiyecek mutlaka bitkiler ve şeyler için, hayvanlar için hep belli bir oranda onların ihtiyacını karşılayacak düzeyde kalıyor. Geri kalmıyor hiçbir şekilde.
Evet işte bu sosyal Darwinizm belası, bakın burada sosyal Darwinizm ne olduğuna tekrar bakalım, toplumlara uyarlanmış hali büyük bir bela getirdi. Sosyal Darwinizm yani orman kanunlarının toplumlara uyarlanması anlamına geliyor. Bakın Robert Wright diye The Moral Animal, Moral Hayvan isimli ahlaki hayvan isimli kitabının yazarı. Evrim diyor ki evrim teorisi insan ilişkilerine karşı uzun ve oldukça kirli bir tarihe sahiptir. Ki kendisi evrimci olmasına rağmen söylüyor bunları. Yüzyılın sonlarına doğru politik felsefeye de karıştırılan teori sosyal Darwinizm adlı bir ideolojiye dönüştürülmüş ve ırkçıların, bakın faşistlerin ve en acımasız kapitalistlerin elinde koz olmuştur. Yani söylediği sosyal Darwinizm adlı bir ideolojiye dönüştürülmüş bu Darwinizm, Darwin'in saçma sapan iddiaları. Ve bunlar işte bütün Marksizme, faşizme, anarşiye, teröre zemin teşkil etmiştir. Konu bu zaten. Yani onun için Darwinizm son derece zararlıdır. Hangi topluma girerse girsin mutlaka zarar getirir. Nitekim bakın masonik bir şeydir. Masonların el izini tuttuğu ve burada bakın Üstad Mason Selam-ı Işın'dan bir söylediği bir şey bakın bu masonik kaynaklarda diyor ki ahlak okulumuzun en önemli niteliği bilim ve akıl ilkelerinden ayrılmamak, teizmin bilinmezlerine, gizli anlamlarına ve dogmalarına girmemektir. Buna dayanarak diyoruz ki yaşamın ilk oluşması bugün bilemediğimiz, bulamadığımız koşullarla kristallerde başladı. Evrim yasasıyla canlılar doğdu ve yavaş yavaş yeryüzüne dağıldı. Evrim sonucu olarak bugünkü insan oluştu, bilinci ve aklıyla hayvanlığın üstüne yükseldi. İşte yani bu yani masonluğun temelidir zaten Darwinizm. Darwinizmi kaldırdığınızda masonluk da kalmaz. Masonluk da çöker. Onun için el üstüne tutmuşlardır. Charles Darwin özel olarak çıkartmışlardır zaten. 27. derecede mason. Dedesi de mason. O da mason. Ona o kitabı yazdırmışlar ısmarlama olarak. Ve onu yaymışlardır böyle masonluğun kontrolünde. Marx'ı çıkarmışlardır aynı dönemde.
Evet.
Değil mi? O da mason.
Evet.
Engels'i çıkarmışlardır. Ondan sonra Mao'yu, Stalin'i, Lenin'i çıkarmışlardır. Ve dünyayı kan gölüne çevirdiler.
Yani bu nüfus artışını çok büyük bir problem olarak görüyorlardı. Fakirlerin fakir olarak kalmasını, mesela İngiltere'nin o eski devirlerinde işte Darwin zamandaki zamanından bahsediyor. 19. yüzyıldan. Özellikle fakirleri daha çok fakir yapalım ki işte sokaklarını dar yapalım. Ondan sonra hastalıkları açık hale gelsinler ki böylece ortadan kalksınlar. Nüfusumuz da dengelenir fikrinden hareketle. Mesela vebayı bir şekilde geri getirsek çok iyi olur. İşte bunlar bir şekilde salgın gelse bunları silip süpürse temizlese gibi böyle görüşlere sahiplerdi. Çok acımasız yani yiyecek kaynaklarının onlara yetmeyeceği korkusuyla böyle vahşet fikirlere de sahiptiler. Bunu yine Darwinizme bina etmişlerdi.
Tabii mesela değil mi, komünizm temelinde çok net olarak Darwin ve bu Darwin'in öğretileri var. Bakın şimdi fikri temelini evrim teorisi oluşturuyor. Das Kapital işte Marx'ın kitabı. Marx'ı görüyorsunuz burada. Engels var öbür yanında, Charles Darwin'in. Marx Das Kapital ismini kitabının bakın kapağına diyor ki Charles Darwin'e gerçek bir hayran olan Karl Marx'tan diye imzalıyor bunu. Devam edelim. Yazdığı bir mektupta Marx diyor ki Darwin'in yapıtı, yani Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı, Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. İşte konu bu. Yani sınıf mücadelesi diye bir mücadele yok bir kere. Bu Karl Marx'ın uydurması. Ama Karl Marx diyor ki sınıf mücadelesi vardır diyor. Proletarya vardır diyor. Yani işçi sınıfı onun deyişiyle. Artık kapitalist bir sistem vardır diyor. Proletarya kapitalist sistemin içinde o kadar ezilir ki diyor. Bütün ahlaki, milli, dini değerlerini kaybeder diyor. Yani her şeyden ailevi değerlerini kaybeder diyor. Ve diyor bir sınıf bilincine ulaşır diyor. Daha sonra diyor kapitalizmi de yıkarak diyor sınıfsız bir toplum oluşur diyor. Bakın öngördüğü. Burada ne diyor bakın. Bunun diyor tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini Darwin'in yapıtı oluşturmaktadır diyor. İşte Darwinizmi zemin olarak kullanmıştır bu fikirlerini.
Ve topluma fikirlerini kabul ettirmede bunu kullandılar.
Evet. Tarihin işte bu çatışma fikirleriyle ilerlediğini savunuyordu. Evet. Çatışmayla. Ve çatışma ilerlemenin temelidir diyerek aynı zamanda şiddeti savunmuştur. Şiddet ilerlemenin temelidir diye.
Evet.
Komünizm kan ister zaten. Bakın devam ettiğimizde onu görüyoruz. Bakın bizim devam ediyor Marx diyor ki bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Yani Darwinizm diyor Marksizmin temelidir diyor. Mao ne diyor peki? Mao'ya bakalım diyor ki Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Ne yapıyor Mao? 60 milyon insanı katlediyor o dönemde. İşte bakın Marksizm ve komünizm bu Darwinizme dayalı bu sapkın felsefeden komünizmden dolayı 120 milyon insan öldürüldü.
Bakın Karl Marx'ın biyografisinde şöyle bir cümle var. Çok ilginç bir cümle. Yani neden komünizm, Darwinizmi ön plana çıkarmaya çalışıyor? Sebebi şu. Deniyor ki Karl Marx'ın biyografisinde. Darwinist evrimci fikirlerin yayılması toplumda bir bütün olarak Marksist düşüncelerin emekçi halk tarafından kavranılması için elverişli zemin yarattı. Yani emekçi halk tarafından Marksist düşüncelerin kavranılması amaç. Tamam. O zaman siz Darwinizmi öğretelim size ki siz de bunu rahatlıkla şey yapın, benimseyebilirsiniz.
Evet.
Bu şekilde o yüzden Darwinizmin evrimci fikirlerin yayılması onlar için çok önemli. Yani Marksist düşünce, komünist düşünce temelinde tabii ki bahsettiğin gibi çatışmayı öngörüyor. Çatışma da nerede anlatılıyor? İşte Darwinizmin temelinde var çatışma.
Evet. Yani o zaman sürpriz bir şey yok yani. Siz eğer bu çatışma mantığını, Allah'a inkar eden bu felsefeyi ortaya koyarsanız, mesela okullarda okutuluyor bugün. Ne kadar zararlı bir şey genç beyinler için değil mi? Mesela Finlandiya'da kalktı biri, ortalığı taradı, lisede evet. Katliam yaptı. Doğal seleksiyon yazıyor tişörtünde. Ben de doğal seleksiyonu hızlandırdım diyor, evrimi diyor. İşte bakın o mantıkla o zaman Hitler de çıkar, Mussolini de çıkar. Bakın şimdi ona bakalım. Faşizmin fikri temeli de evrim teorisi. Yani
o diyor ki ben daha üstünüm. Öbürü diyor ben hayır ben daha üstünüm.
Tabii çatışma mantığı işte Benito Mussolini diyor ki savaş tüm insan enerjisini en yüksek gerilim noktasına taşır. Faşist yaşamı mücadele ve fetih olarak görür. İşte bu çatışma mantığını alıp faşizmi uygulamıştır. Hitler de aynı şekilde bunu değil mi? Bakın diyor ki Hitler Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz. Kime dayandırıyor bu fikirlerini? Darwin'e dayandırıyor. Darwin diyor zaten bunu. Değil mi? Üstün ırklar vardır diyor. Daha çok evrimleşmiş.
Evet.
Düşük ırklar vardır diyor. Daha az evrimleşmiş. Haşa Türk milletini onun içerisine sokuyor. Üstün ırklar diyor. Bu aşağı ırkları diyor. Haşa Türk milletine dahil etmek üzere yok edecektir. Elimine edecektir diyor. Bu fikirleri Adolf Hitler alıyor. Mason hocalarının çıkarttığı Adolf Hitler faşizme kanlı Nazi ideolojisini uyguluyor Mussolini ile birlikte. Ve 2. Dünya Savaşı'nda da 55 milyon insan öldürülüyor. İşte bu sapkın fikirlerden dolayı.
Sonuçta politikada da kullanılıyor sonuçta.
Yani bu doğal sonucudur. Evet. Bunda şaşıracak bir şey yok. Mesela eğer siz Darwinizmi anlatırsanız okullarda o zaman PKK terörü de olur. İddia edilen Ergenekon örgütü de olur. Yani buna şaşıracak bir şey yok.
Kendilerini de haklı kabul ediyorlar. Yani böyle şekilde. Çünkü diyorlar bakın bilim diyorlar. Sözde bilim tabii.
Evet.
Bakın biz bunu kafamızdan uydurmuyoruz. Bunu zaten işte kanıtları var şeklinde. Sözde kanıtları öne sürerek biz buna inanıyoruz, haklıyız fikrimizde deyip ondan sonra adam dağa çıkıyor. Ondan sonra rahatlıkla askerimizi ateş edebiliyor. Değil mi? Evet. Şehit edebiliyor.
Bakın işte şimdi okullarda Charles Darwin'in değil mi bu sapkın fikirleri okutuluyor. Çünkü siz evrim anlattığınız zaman bunu anlatmış oluyorsunuz. Bakın ne diyor Darwin? Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde bakın haşa Türk milletine ne diyor? Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum. Yani İslam'ın bakın bayraktarlığını yapmış kahraman Türk milleti, Necip Türk milleti değil mi? Dünya tarihinde çok önemli bir rol oynamış millettir Türkler.
Çok büyük acısı var işte o yüzden. Evet. Ya acısının sebebi aslında o İslam bayraktarlığı.
Yani bu fikirler işte genç beyinlere bunlar anlatılıyor.
Evet.
Charles Darwin'in bu sapkın fikirleri anlatılıyor.
Evet. Yoksa niye evet. düşman olsun ki yani bu kadar düşmanlığın sebebi ne Türklere karşı? Mesela başka bir ırktan bahsetmiyor, Türklerden bahsediyor özellikle. Neden? Dediğin gibi çünkü Osmanlı Türklerden oluşuyordu büyük çoğunlukla ve sonuçta Osmanlı'dan bir korku var. Osmanlı'nın tekrar olmasını istemiyorlar, tekrar şahlanmasını istemiyorlar Türklerin. Dünya çapında lider olmasını istemiyorlar. O yüzden ortadan kaldırılmasını, elimine olmasını istiyorlar.
Evet. Ama isteseler istemese de
İnşallah.
Türk İslam Birliği kurulacak ve İslam dünyaya hakim olacak Allah'ın izniyle. Zaten Darwinizm de çatır çatır eziliyor, gidiyor.
Evet.
Bakın şu komik bir şeyler gösterelim seyircilerimize. Nasıl komik iddiaları var yani böyle komik derken içler acısı yani böyle olacak iş değil bakın. Mesela bunlar işte basında çıkan haberler. Bakın öyle uydurma haberler çıkıyor ki böyle büyük gazetelerde bildikleri bazı kaynaklarda. Mesela bilim adamlarına göre bu balıklar insan oluştu. Bakıyorsunuz devam ediyorlar. Evrim teorisinde gelişme neymiş? İnsanoğlunun ilk atası 70 milyon yıl önce yaşamış bir tür tarla faresiymiş. Bakın uydurmalara bakın. Ne diyor? Atalarımız beyinsiz çıktı diyor. Hoppala. Devam ediyor. Atalarımız neymiş? Mikropmuş. Bakın Hürriyet gazetesinde çıkan değil mi? Bir haber. Atalarımız evet. mikrop. Yoksa hepimiz Marslı mıyız? Yani böyle tam bir kepazelik yani bakın gördüğünüz gibi.
Evet.
İşte geleceğin insanı diyor Dawkins. Ne yapmış? Bir tane maymun koymuş oraya. Bir tane garip bir şekil çizmişler böyle. İşte budur olay. Yani bundan dolayı yani böyle evrim yani ne kadar saçma bir şey olduğunu böyle bir büyü bir telkin. Yani diyor ya işte Goebbels propaganda bakanı Hitler'in. Bir yalan diyor ne kadar çok tekrar edersen diyor. Halkın bir bölümünü o zaman diyor kandırmaya başlayabilirsin diyor. Çok açık söylüyor yani.
Yani bir propaganda yöntemi olarak bunu evet. söylüyor. Ve uygulanmış. Onu kendi Naziler yapmış zaten uygulamışlar bu metodu. Şimdi bakıyorsunuz işte günümüze kadar Sayın Adnan Oktar müsaade etmeseydi yani müsaade etmediği için durdu inşallah. Ve geriye döndü bu çabaları. Aynı şekilde propaganda yapmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Demagoji yaparak yapıyorlardı bunu. Yoksa ortada bir kanıt olduğu için değil. Yani kanıt olmadığını kendileri de söylüyorlar. O yüzden işte sıçramalı evrim kavramını da ortaya çıkaranlar yine bunlar. Yani diyorlar ki tamam işte ara geçiş formları yoktur. Bir şeyde mekanizma da gösteremiyoruz. Peki o zaman nasıl evrim olmuştur? Bakın şöyle olmuştur diyor. Bir anda dönmüştür diyor. Yani nasıl olmuştur diye soruyorsunuz yine evrimci profesöre. Yani diyor ki şeyken bu balıkken diyor bir anda kertenkeleye dönüşmüştür diyor. Yani bir daha söyleyin diyorsun. Evet böyle olmuştur diyor. Sıçrayarak olmuştur diyor. Yani sen profesörsün. Sen akıllı mantıklı cevaplar vermen gerekmez mi? Yani bir mekanizma ortaya koyman gerekmez mi? Mekanizma yok. O zaman ne yapıyor? Yani yalnızca bunu cümle içinde kullanmış oluyor.
Evet.
Yani ve buna da inanmamızı istiyor. Ortada hiçbir delil yokken, kanıt yokken biz buna niye inanalım? Evet. Ki tersine canlıların bir anda yeryüzünde ortaya çıktığı ve daha sonra soyları tükendikçe, türleri son buldukça da yok oldukları görünüyor. Arada hiçbir değişime de uğramadıkları görülüyor.
Evet.
Paleontoloji, fosil bilimi bu gerçekleri koyuyor ortaya.
Evet.
Biz bu gerçeklere mi inanalım yoksa senin bu sırf cümle içinde kullandığın ifadeden dolayı senin dediğine mi inanalım hiçbir kanıtı yokken? Sıçramalı evrim. bir anda sıçrayarak diğer şeye dönüşmüştür. Evet.
Bunu şimdi ilk defa Stephen Jay Gould'la Amerika'daki Harvard'daki paleontolog Darwinist Niles Eldridge ortaya atıyorlar. Bunu şunun için ortaya atıyorlar. Yani ara geçiş formu olmadığını bildikleri için, hatta Stephen Jay Gould diyor ki iki özelliği vardır diyor fosillerin. Durağanlık, evet, ve aniden ortaya çıkış. Şimdi bu ne demek? Yaratıldığı anlamına gelir. Ara geçiş formu olmadığını açıklayabilmek için bu sıçramalı evrim ya da kesintiye uğramış evrim de denebilir. Denge de denebilir.
Punctuated ikili evrim diyorlar. Evet.
Onu ortaya atıyorlar. Ne, nasıl, ne diyorlar? Diyorlar ki dar popülasyonlarda, yani sayıları daha az olan gruplarda evrimleşme çok hızlı gelişmiş. Dolayısıyla fosil kaydı bırakmamıştır. Hı. Halbuki bu iki yönden çok son derece yanlış. Birincisi 35 yıl tavuklarda yapılan deneyler var. Dar popülasyon dedikleri, yani sayıları az olan topluluklarda bunlar sürekli birbirleri çiftleştikleri zaman genetik hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela tavuklarda bakıyorlar 35 yıl boyunca yumurtlama verimi düşüyor. %100'lerden %70'lere düşüyor yumurtlamaları. Ve bazı bozulmalar oluyor. O gruba dışarıdan yeni tavuklar getiriyorlar. Hemen normale dönüyor. Yani siz dar popülasyonlarda, yani ufak gruplarda bu şekilde izole edip birbirleri çiftleştirirseniz hemen genetik bozulma başlıyor. İkincisi bu bakımdan bir kere yanlış. Yani, sakatlanmaya başlıyorlar. Yani ileriye gitmiyorlar, geriye gidiyorlar.
Yani genetik bozukluklar kendi içinde daha çok tekrarladıkça artık tamamen imha edici özelliğe kavuşuyor.
Tabii. Ya bu herkes bilir zaten böyle olduğunu. Hatta dışarıdan tavukları getirdiğin zaman normalleşiyorlar. Hı hı. Yani ileriye doğru değil, geriye doğru sakatlanma, bozulma başlıyor DNA alanı. Genetik, evet, olarak bozulma başlıyor. Bu bakımdan yanlış. İkincisi bunların iddia ettiği gross mutasyon dedikleri, yani çok büyük mutasyon olması gerekiyor.
Hemen açıklayıcı, evet, bir şey eklemek istiyorum. Yani akraba evlilikleri gibi, değil mi? Dar popülasyonda. Nasıl akraba evliliklerinde sakatlıklar daha çok, evet, görülüyorsa aynı ondan geliyor.
Tabii dar bir gruba siz sonra, eğer, evet, sürekli birbirleriyle evlenip çocuk sahibi olmaya başlarlarsa, evet, dar bir toplulukta hemen genetik hastalıklar, evet, bozulma başlar. Neden? Çünkü taşıyıcı oldukları bazı hastalık genleri oluyor ama o kimse de bir hastalık meydana getirmiyor, biliyor.
Evet.
Ama aynı geni taşıyan dar grup olduğu zaman o gen yayılmaya başlıyor, hastalık genleri. Bir araya geldiği zaman o zaman hastalığı ortaya çıkartabiliyor. Evet, ya da bozulmayı, doğru, ortaya çıkartabiliyor. Yani neticede dar popülasyon iddiası bir kere son derece saçma. Hı hı. Ve bunun burada büyük mutasyonlarla olduğunu iddia ediyorlardı. Bakın evrimcilerin kendi itirafları var. Ernst Mayr'ın olması lazım.
Ernst Mayr.
Diyor ki mutasyonların diyor çapı diyor o diyor fenotipte meydana getirdiği değişiklikle ters orantılı diyor, zararlı etkisiyle ters orantılı diyor. Yani mutasyon ne kadar büyük olursa diyor o kadar zararlı olur diyor.
Evet, doğru.
Çok bilinen bir şeydir. Siz, evet, eğer bazen bir tane harfi değiştiriyorsunuz değil mi? Geçenlerde göstermiştik. Parmaklarını kaybeden insanlar var. Hatta tekrar gösterebiliriz. Bir tek harfin değişikliğinden dolayı, değil mi? Bakın burada buldum şu anda. Hemen gösterelim. Bakın bir tek harf değişiyor. 3 milyar harf var DNA'da. 1 milyon ansiklopedi sayfasının kayıtlı olduğu DNA'da. Bakın tek bir harfin değişikliği ne yapıyor? Bu deformasyonda parmakların gelişimi. Birinci eklem, bakın görüyor musunuz? Parmakları nasıl sakat kalmış?
Evet.
Neden?
Mutasyon.
Tek bir harf değişiyor bakın DNA'da. 3 milyar harften bir tanesinin değişikliği ne hale, neler yapıyor?
Evet.
Halbuki Allah'tan bir nimet olarak parmaklarımız tam bir kusursuz olarak, bakın annenin karnında oluşum safhalarını görüyorsunuz.
Evet. Yine o ama, şeye dönersek, evet, sıçramalı evrim iddiasına dönersek başka ne iddia ediyorlardı? Orada neye bina ediyorlardı?
Dar popülasyonda gross, tamam, mutasyonlarla oldu. Yani büyük mutasyonlarla, evet, oldu. Her ikisi de bunun yani uydurma olduğu biliniyor genetik, evet, olarak. Ne kadar büyük mutasyon olursa o kadar sakatlayıcı ve öldürücü oluyor.
Tamam.
Dar popülasyonda hemen bozulma meydana geliyor. Evrim değil, yani yeni genetik bilgi oluşmuyor. Mevcut bilgiyi kaybediyor zaten, doğru, o canlılar.
Evet. Hep imha var zaten. Evet. Yani var olan genetik bilgiye bozulmaya uğruyor mutasyon zaten.
9. kromozomda C harfi A harfiyle yer değiştirmiş. Görmüş, parmakları, evet, sakat, aile sakat kalıyor.
Evet.
Niye? Mutasyon olduğu için. Mutasyon faydalı olur mu? Yani mutasyon her durumda zararlıdır.
Zararlı zaten. Faydalı mutasyon, yani yeni bir genetik bilgi ekleme mekanizması değil zaten mutasyon kendi başına.
Evet. Bunun için de diyorlar ki bakın biraz da detaylı bilgi verelim. Çünkü bizi Darwinist seyreden genetikçiler olabilir, böyle Darwinizme inanan ya da inanmayan da olabilir bilgilendirmek açısından. Ki inanmıyor artık zaten. Türk halkının %99'u inanmıyor Allah'ın izniyle. Evet. Yani. Şimdi diyorlar ki bir kere DNA'da yeni genetik, yeni gen eklenecek. Yeni gen ne demek? Öyle gen ufak, bilgi ufak demek, tefek bir şey değil. Bakın gen protein kodlayan bölgeleri demek.
Evet.
Değil mi? Mesela 100 amino asitlik, değil mi? Bir proteinin kodlanması için her birinin 3 harf karşılık geleceği için 300 harflik bir gen bölgesi gerekir.
Kusursuz. Kusursuz evet. Bir bilgi gerekiyor.
Evet. Şimdi bunun blok halde böyle yeni sıfırdan eklenmesi gerekiyor.
Evet.
Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü onların iddia ettiği mutasyonlar harf değişiklikleri, harf eklenmeleri ve çıkartılması demek. Hı hı. Kopmalar ve yer değiştirmeler böyle bir şeye karşılık gelmiyor. Bunun için şunu iddia ettiler. Diyorlar ki duplikasyon diye bir mekanizma var. Hı hı. Yani duplikasyon bir şeyin ikilenmesi demek. İki katına çıkması anlamına geliyor. Tamam. Mesela bazen diyorlar kromozomlar duplike oluyor. Bölünme sırasında bir kromozom yerine iki tane kromozom. Bu her zaman zararlı. Bunu biliyoruz bir kere. Mesela trizomi mesela var. Oluyor değil mi?
Evet.
O zeka özürlü oluyor, sakatlıklar evet. Ve ölüyor ondan sonra hasta.
Mongolizm aynı şekilde.
Tamam. Hayır diyorlar, kromozom değil, genler bu şekilde yapıyor. Bakın bu da zararlı. Çünkü genler çok hassas oranlarda, çok hassas bölgelerde yaratılmıştır. Genin etrafında genin aktivitesini, yani ne kadar enzim üreteceğini düzenleyen özel bölgeler vardır. Bunların topuna birden operon adı veriliyor. O kadar hassas yerler ki buraya, araya başka bir şey girdiği zaman... Herhangi bir gen, herhangi bir başka bir şey girdiği zaman bütün denge bozuluyor. Yani bir enzimi kodlayan bir gen, ikinci bir gen daha koyduğunuz zaman bu faydasını olmuyor bunun.
Tabii.
Tam tersi bozulma meydana
bütün
getiriyor.
Bütün denge bozuluyor. Evet. Yani pleiotropik etriği var. Hepsi birbirini etkiliyor. Etkileme, etkileşme halinde bütün
tabii.
Genler.
Çünkü
bir tanesi mesela, değişti mi hepsi zaten etkileniyor.
Evet. Bozuluyor. Bir şeyin sınırsız yapılması o canlıya yarar sağlamıyor. Bazen çok yapılıyor. Özel durumlarda da yapımı baskılanıyor. Mesela... Tiroid hormonunu ele alalım. Tiroid hormonunun fazlalığında tiroid hastalığı ortaya çıkıyor. İnsülin fazlalığında şeker tepe taklak düşüyor. Yani her şey olması gerektiği kadar son derece hassas olarak düzenleniyor. Siz onu duplikasyonla veya başka mekanizma ilk katına çıkardığınız zaman mutlaka zarar getiriyor o canlıya.
Evet.
Dolayısıyla bunun böyle evrimleştirici mekanizma olmadığı çok açık.
Ya bu tamamen bir deli saçması. Yani evet. Yani ne kadar detayına inersek ne kadar büyük bir saçmalık içinde olduklarını görmüş oluyoruz. Yani o bakımdan aslında iyi oluyor.
Evet.
Yani düşünme, yani bir ayet-i kerimede Yüce Allah onlara bunu o saçma akılları mı emrediyor diyor. Yani gerçekten saçma bir akılları var.
Evet.
Yani mantıklı bir akıl yürütme söz konusu değil. Yani 2 kere 2 4 eder diyorsun, yok diyor. Bazen 5 olur, bazen 8 olur gibi böyle saçma iddialarda bulunabiliyor. Nasıl olur diyorsun, işte olur diyor. Yani bir evet. Mantığı yok söylediği şeyin. Yani o yüzden... Gerçekten Darwinizm yani çökmüş durumda zaten akıl karşısında. Çökmeye de yani bundan sonraki nesiller de bunu çok yakından görecekler. Şu anda çökmüş olmalarını biz içinde yaşadığımız için görüyoruz. Ama ileriki nesiller çok daha net bir şekilde bunu fark edecekler yani.
Tabii
görüp de şaşıracaklar hatta. Nasıl böyle bir şey inanılmış diye.
En temelden çöküyor bakın. Bir proteinin olması için hocamız anlattı bunu. Çok özellik üzerinde duruyor. Hakikaten bir proteinin olması için mutlaka başka proteinler ve daha doğrusu tam bir hücre gerekiyor. Bitti.
Evet.
Burada bitiyor Darwinizm zaten. Bu Allah'ın yarattığının kesin kanıtı. Çünkü bir hücrenin var olması, canlı bir hücrenin var olması gerekiyor ki o protein yapabilsin o hücre.
Evet.
O Allah'ın yarattığının bir kanıtı zaten yani böyle.
Ve sıçramalı evrim gibi böyle saçma bir fikrin temelinde bir defa olması gereken o balığın bütün genetik yapısının tam anlamıyla her şeyle değişmesi gerekiyor ki o kertenkeleye bir kara canlısına dönüşebilsin. Yani bir tane mutasyondan bahsetmiyoruz. İki tane mutasyondan da bahsetmiyoruz ki yani mutasyon zaten yeni bilgi ekleyen bir şey değil. Yalan zaten orada başlıyor. Yani öyle bir değişim olacak ki bütün genetiği zaten değişecek. Bu nasıl bir mekanizmadır deyince adı yok böyle bir mekanizmanın.
Yok zaten bakın. Yani
yok yani böyle bir mekanizma yok.
Şeytan detaylarda boğuyor. Böyle evet. Bir takım Latince isimler yok duplikasyon yok Australopithecus, Hesperopithecus falan... Millet bunu bir şey zannetsin diye bir büyü gibi böyle bir telkin. Elhamdülillah sayın hocamız çıkıp bunu yerle bir etti. O Latincelilerin hepsini kafalarına geçirdi onların böyle tabiri caizse.
O büyüyü,
yani,
büyü, yaptıkları büyüyü.
Tabii. Putları paramparça etti. Evet, yani böyle inşallah. Yerle bir etti. Bitirdi yani Allah'ın izniyle. Ama bunu bakın her Müslümanın üzerine farz bu. Bu detayları öğrenip yani detaylı da bilmek gerekiyor. Çünkü Müslüman üzerine farzdır. Yani değil mi? Bu bir kere yeryüzündeki en büyük fitne. Dolayısıyla buna karşı mücadele gerekiyor. Öyle işte biz atamız maymun olsaydı o zaman maymunlar şimdi niye konuşmuyor falan gibi şeylerle savunması olmaz bunun.
Evet.
Değil mi? İnsanlarımız inşallah, gençlerimiz, öğrencilerimiz bunu detaylı olarak bilecekler.
Neden protein temelinden yıkmak istiyorlarsa tabii, temelini yıkacaklar.
Tabii.
Zaten.
Neden proteinlerin tesadüfen olmadığını, hiçbir ara geçiş formu olmadığını, değil mi? Ana hatlarıyla
Darwinizmin neden komünizmin, faşizmin temeli olduğunu bilecekler. Bunu gidip anlatacaklar inşallah. Tebliğ edecekler ki İslam ahlakı hakim olsun.
İnşallah.
Bir kere bu herkesin üzerine farz. Sadece bizim üzerimize değil inşallah. Zaten kaynaklar hazır. Yani mesela bir Evrim Aldatmacası kitabını okuyan biri, bakın söylüyorum size, Allah'ın izniyle Richard Dawkins'i kaçtığı yere kadar kovalar. Yani böyle felaket kovalar hem de yani. Ama o kitabı birkaç kere okusun yeter ki böyle. İnşallah. O filmi seyretsin. İnşallah. Çünkü o kadar saçma bir şey ki bu. O da biliyor saçmalığını. Ama o saçmalığını anlatacak bir ön bilgi gerekiyor yani. Bir de biraz detay gerekiyor. İşte o detay hocamızın o kitabında var. Onun üstüne bir de Yaralış Atlası'na bakarsa zaten, eline alırsa o Yaralış Atlası'nı, topunu bile alayını kovalar ya inşallah. Bitirelim mi inşallah?
Bitirelim inşallah.
İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Çok güzel günler yakında. Herkes buna katılırsa onun sevabını alır ve Allah çok büyük ferahlık ve zevkini de tattırır onlara inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.